Ayrım 3, sayfa 23. Yeni asistanımla birlikte otelin restoranına geçtik. Yaşadıklarıma inanamıyordum adeta. Yıllar sonra genç bir hanımla baş başa yemek yiyecektim. İlk bakışta bunun yadırganacak bir yanı yoktu. Bir iş anlaşması yapmıştık ve ben kutlamak için yemek yemeyi teklif etmiş, o da kabul etmişti. Ama asıl yadırganacak husus ruhumda kopan fırtınaydı. Kendimi aldatmanın hiç anlamı yoktu. Bu güzel genç kız seneler önce kopup giden, unutulmuş, küllenmiş bazı duyguların benliğimde yeniden canlanmasına, eskiye özlemin doğmasına neden olmuştu. Gül bana erkek olduğumu hatırlatmıştı yeniden. Durumumu yadırgıyor, hatta biraz da utanıyordum. Aramızda 50 yaş vardı. Üstelik kız aklımdan geçenleri anlarsa rezil olurdum. Onun ininde saygın, ünlü bir gazeteci, fikir adamı ve eski bir diplomattım. Neredeyse torunum yaştaki bu kız hissettiklerimi anlarsa utançtan yerin dibine girebilirdim. Lobiden restorana doğru yürürken 2 adım kadar önümdeydi Gül. Şimdi onu arkasından inceliyordum. Kalçaları hafif dolgundu, baseni dar siyah eteğini geriyordu. Yürüyüşü ahenkliydi. Daha doğrusu kız her haliyle bana kusursuz görünüyordu. İçimden "Aman Allah'ım" diye geçirdim. Ne oluyordu bana? Yoksa bunca sene sonra 20 yaşındaki bir kıza aşık mı oluyordum? Olacak şey değildi tabii. Duygularımı aşk diye vasıflandırmam komik kaçardı. Bunun tek açıklaması ihtiras, şehvet, geçmişin sisli anılarından çoktan unutulmuş erkeklik heyecanlarının tekrar uyanması olabilirdi. Başka şekilde yorumlayamazdım. Kuşkusuz ben de ilerlemiş yaşıma rağmen havalı bir adamdım. Mihrap hala yerindeydi. Zaten Gül de bunu itiraf etmiş, yaşımı kesinlikle göstermediğimi söylemişti. Dış görünüşüm dinçti. En önemlisi restorana girerken uyumlu bir çift gibi göründüğümüzü garsonların bakışlarından anlamıştım. Bizi ilgiyle süzmüşlerdi. Aramızdaki yaş farkı belli oluyordu tabii ama anladığım kadarıyla hiç de yadırganmıyordu durumumuz. Belki de böyle bir yorum yapmak benim işime geliyordu. Cam kenarında aydınlık bir masayı seçmiştik. Restoranda self servis yapılıyordu. Az sonra yemeklerimizi seçmek için masadan kalktık. Aklım yemeklerde değildi haliyle. Envai çeşit yemek dolu tabaklara bakıyormuş gibi görünerek devamlı kaçamak nazarlarla onu süzüyordum. Benimle pek ilgilenmiyordu. Dikkatini seçeceği yemeklere vermişti. Bir ara gözüm etraftaki garsonlara takıldı. Belli etmeseler de hepsinin ilgisi Gül'ün üzerine odaklanmıştı. Elimde olmadan keyiflendim. Bir anlamda turnayı gözünden vurmuş sayılırdım. Olaylar karşıma bana ilgi duyan dünyalar güzeli bir kız çıkartmıştı. Aptalca hayallere kapılmıyordum. Kuşkusuz Gül'e hissetmeye başladığım duygular abarttığım ölçüde bir aşk, sevda olamazdı tabii. Olsa olsa kimyamı bozan bir heyecan fırtınasıydı ve bir süre sonra durulacak, her şey yerli yerine oturacaktı. Daha fazlasını hayal etmek abesle işgal olurdu. Tabakları elimize alıp masamıza döndük. İnsanın yaşı ilerledikçe çok daha seçici oluyor, karşısındakinin her hareketini özel bir itina ile süzgeçten geçiriyordu. Ya da ben yaşlandıkça öyle biri olmuştum. Oldum olası sofra adabına titizlik gösterir, yemek yemenin de bir zerafet göstergesi olduğuna inanırdım. Şimdi de Gül'ün yemek yemesini inceliyordum. Kızcağızı zaten imtihana tabi tutar gibiydim. Devamlı bir pot kırmasını, gözüme batacak, keyfimi kaçıracak bir davranışını yakalamaya çalışıyordum. Elleri çok zarifti. Hele çatal ve bıçağı kavrayan parmakları tabak üzerinde estetik figürler yapan balerinleri hatırlatmıştı bana. Fakat Gül'ün sorduğu sualle az daha yerimden sıçrayacaktım. Güzel el ve ayağa karşı fetişizme varan bir tutkunuz varmış, doğru mu bu? Böyle bir soruyu hiç beklemiyordum. Az daha ağzımdaki lokma boğazıma kaçacaktı. Fil hakka esaste doğruydu bu tutkum. Ama ilk defa gördüğüm Gül'ün bunu bilmesi imkansızdı. Yüzüne baka kaldım. ''Nereden biliyorsunuz?'' diye kekeledim. Samimiyetle gülümsedi. ''Kadınlar anlar. Buluştuğumuzdan beri devamlı ellerime bakıyorsunuz.'' Yüzüm kızardı. Ama bu cevabı tutkumu bilmesi için yeterli değildi. Tam ağzımı açacağım sırada o devam etti gülerek. ''Müdürüm Ahmet Bey söyledi.'' ''Ahmet mi?'' ''Vay kerata. O nereden biliyormuş ki?'' ''O da babasından öğrenmiş. Ahmet Bey'in babasıyla çok eski arkadaşmışsınız sanırım. Dış işlerindeki göreviniz sırasında pek çok yerde beraber olmuşsunuz. Sizin bu tutkunuz çok meşhurmuş. Cümle alem bilirmiş hatta. Çocuk gibi utanmıştım. Önüme bakmak zorunda kaldım. Gül ise neşeyle üsteledi. Şimdi söyleyin bakalım. Benim de ellerimi beğendiniz mi? Sıkılarak mırıldandım. Güzel, çok güzel. Ama asıl tutkunuz kadınların ayaklarıymış, doğru mu? Çaresizlik içinde başımı salladım. Doğru. Anlaşılan Veysi de Ahmet de çok gevezelik etmişler bu konuda. Yo, öyle düşünmeyin. Asıl merak eden bendim. Nasıl yani? Birlikte çalışacağım insanı merak etmiştim. Ahmet Bey bana teklifte bulununca haliyle sizi biraz daha yakından tanımak istedim. Kendisine sizin hakkınızda bazı sorular sordum. Söz konusu tutkunuzu da o sırada öğrendim. Anlıyorum, dedim. Meselenin bu kadarla kapanacağını sanmıştım. Herhalde Gül bu konuya bir daha dönmez diye düşünmüştüm. Fakat o beni yeniden şaşkınlığa düşüren bir laf etti. Başını biraz daha eğerek yaklaştı ve kısık sesle sanki garsonlar duyacakmış gibi sordu. Ayaklarımı da merak ediyor musunuz? Oldukça patavatsız bir sualdi bu. Doğrusu hiç beklemiyordum. Aklıma ilk gelen şey genç bir kızın çocuksu heyecanı ve oyunu olduğuydu. Neden sonra meraklandım. Eminim ayaklarınız da çok güzeldir, dedim. Muzip bir şekilde gülümsedi. Yanıldınız işte. Hiç sanmam. Ayaklarım çirkindir. Yine o nefis kara gözlerinin içine baktım. Neden? Kemikli mi? Dudaklarını büzdü. Hayır, kemikli değildir. Meraka kapılmıştım. Yoksa nasırlı mı? Diye sordum. Alınmış gibi ters ters süzdü beni. Daha da neler? O halde niye çirkin diyorsunuz? Çünkü ayak parmaklarımın bir kusuru var. Nasıl bir kusur? Bir nefeste cevapladı beni. Son iki parmağım diğerlerinden kısadır. Acaba zaafımı bildiği için bana şaka mı yapıyordu? İnanamıyorum, diye mırıldandım. Doğru söylüyorum, diye ısrar etti. Görebilir miyim? Ne zaman? Şimdi mi? Tabii, niye olmasın? Hayır, utanırım. Şaşırdım kaldım. Gül cidden ilginç bir kızdı. Utanma kavramı da farklıydı. Oldukça boş sayılan restoranda kimse fark etmeden ayağındaki sivri burunlu ayakkabısını çıkartıp masanın altından ayağını göstermekten utanıyor fakat deminden beri fısır fısır konuşurken derin göğüs dekoltesinden ayıramadığım bakışlarımdan hiç rahatsız olmuyordu. Tamam dedim. Sizi utandırmak istemem. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Sonra da yarı ciddi yarı şakacı havasıyla sesini biraz daha kısarak merak etmeyin bir gün nasıl olsa görürsünüz demez mi? Anlaşılan bu kız beni hep şaşırtacaktı. Yemeğimizi yerken yapacağı iş hakkında ona kısa açıklamalar yapıyordum. Ama itiraf edeyim ki aklım başımda değildi. Sersemlemiş, şu bir saat içinde başıma gelenleri akıl ve mantık süzgecinden geçiremez olmuştum. Neler oluyordu bana? 70 yaşında artık içi geçmeye başlamış biri olarak karşımda oturan terü taze körpecik kıza aşık olacak halim yoktu ya. Kendimden utanmalıydım. Saçmalama Orhan diye mırıldandım içimden. Olsa olsa Gül bana eski gençlik günlerimi, o devirdeki heyecanlarımı hatırlatmış olmalıydı. Allah için de çok güzel bir kızdı doğrusu. Yalnız güzel değil, her kadına nasip olmayan doğal bir çekiciliğe sahipti. Ayrıca benim yaşlarıma gelmiş bir erkeğin fıtratı gereği genç kız ve kadınlara ilgi duyması çok doğaldı. Yapısında vardı bu zaaf. Gelip geçici bir heyecan olmalıydı. Az sonra vedalaşıp ayrılınca herhalde kendime gülecektim. Olacak şey değildi bu. Üstünde bile durmamalıydım. Meselenin özüne mantığımda bir açıklama getirince biraz rahatlar gibi olmuştum. Endişelenecek bir durum değildi. Yine de beynime üşüşen fikirlerin etkisinden sıyrılmak için daha babacan bir havaya bürünmek istedim. Madem ki birkaç ay birlikte çalışmak zorunda kalacağız, size sen diye hitap edebilir miyim? Tabii, nasıl arzu ederseniz. Oldukça rahattı. Asıl zorlanan, değişik duygular içinde bocalayan bendim. Yemek neşe içinde geçti. Gül'le prensipte anlaşmıştık. Ona evimin adresini verdim. Önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 10'da buluşmak üzere ayrıldık. Eve dönerken çocuklar kadar şendim. O haftanın ilk günleri oldukça sakin geçti. 40 seneye yaklaşan renkli meslek yaşamımın acı tatlı anılarımı yazmaya devam ederek günlerimi geçirdim. Yeni yardımcım Gül'ü de pek düşünmemeye gayret ediyor. Geçen cumartesi oteldeki tanışmamızı, aramızdaki sohbeti de beni gençlik hayallerime sürükleyen tatlı bir ana olarak değerlendirmeye çalışıyordum. Daha fazlasını hayal etmek zaten abesti. Ama çarşambadan sonra bazı hazırlıklar yapmak zorunda olduğumu hatırladım. Kıza çalışma odamda onun da çalışacağı bir mekan ayarlamak, daha da önemlisi geceyi evimde geçireceği için çoğu boş olan odalardan birini ona tahsis etmek zorundaydım. Haftanın 3 günü gelen bir temizlikçim vardı. Ona koridorun sonundaki odayı temizlemesini ve hafta sonunda bir misafirim olacağını söyledim. Kadıncağız tabii gelecek kişinin kim olduğunu sormadı bana. Çalışma odama da yeni, ufak bir masa tedarik ettirdim. Gülün üzerine bilgisayarını yerleştireceği masaya daktiloda yazdığım üzeri çizik ya da oklarla gösterilmiş ilave paragraflar veya çıkarılacak cümlelerle dolu sayfaları toparlayıp şimdiden bıraktım. Perşembeden sonra içimdeki heyecan daha da artmaya başlamıştı. Bu halimi oldukça yadırgıyordum. Daha doğrusu duygularıma bir anlam veremiyordum. Önceleri kendimi aldatmaya çalıştım. Yok canım, ben saçmalıyorum dedim kendi kendime. Bu yaştan sonra 20'sindeki bir kıza ilgi duyacak halim yoktu ya, rezil mi edecektim kendimi? Galiba en zor şey insanın kendisiyle hesaplaşması olmalıydı. Gerçekleri samimi bir şekilde ifade edip kabullenemiyorduk. O geceden itibaren hülyalara dalmaya başlamıştım. Gül şuurlarıma işlemişti. Sanki daireme gelmiş gibi kızın salonda, çalışma odamda, koridorlarda dolaştığını hayal ediyor, narin endamıyla eve can ve ruh kattığını duyumsuyordum. Belki bir tür halüsinasyondu bu. Utanmasam olmayan varlığıyla konuşmaya kalkacaktım. Senelerdir evimde tek başıma yaşıyordum. Gerçi bunca yıl kendimi oyalamayı becermiş, yalnızlıktan şikayetçi olmamıştım hiç. Ama şimdi yalnızlığımı paylaşacak, evime ruh ve canlılık katacak birinin varlığını arar hale gelmiştim. Cuma günü büyük bir markete girerek hafta sonu için yiyecek içecek aldım. Bütün mutfak ve buzdolabını belki bir ay yetecek malzemeyle doldurmuştum. Bir sürü gereksiz şey aldığımı neden sonra fark ettim. Bütün bu hazırlıklar hep Gül içindi. Ama kızın neden hoşlandığını bile bilmiyordum henüz. Cumartesi sabahı saat 5'te uyanmıştım. Önce tıraş olmuş, senelerdir uzattığım çenemdeki sakala itina ile şekil vermiş, sonra duşun altında iyice yıkanmıştım. Tıraş losyonumu, deodorantımı sürerken bunları her gün yapmamama rağmen bu sabah kendime neden bu kadar titizlendiğimi açıklayamıyordum. Bu yaştaki bir adamın genç bir kıza hoş görünmeye kalkışması komik değil miydi? Kendime kıyafet seçerken de bir hayli titizlendim. Önce kravat takmayı düşündüm ama sonra vazgeçerek daha spor ve beni genç gösterecek bir şeyler giymeye karar verdim. Kanvas pantolon, desenli spor gömlek, üstüne de ince sarı bir kazak giydim. Mokasenlerim pırıl pırıl boyalıydı. Artık Gül'ü beklemeye hazırdım. Saat 9:30'a geldiğinde yerimde duramaz haldeydim. İkide bir pencerenin kenarına gidip Gül'ün gelip gelmediğini kontrol ediyordum. Genç bir delikanlının sevgilisini beklemesi de ancak bu kadar heyecan verici olurdu. Saat tam 10'da kapım çaldı. Deli gibi kapıya koştum. Gül bütün ihtişamıyla karşımdaydı. Kendi kendime kaç defa komik duruma düşmemek için hayranlığımı belli etmemeye, baygın ve süzgün nazarlarla kıza bakmamaya karar vermiş, telkinde bulunmuştum. Ama karşımda onu görünce yine nutkum tutulmuş, bön bön bakmaya başlamıştım. Ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. "Merhaba, geç kalmadım değil mi?" demişti. Neden sonra toparlanıp, "Yok yok," demiştim. "Tam zamanında geldin." İçeri girmesi için kapıyı ardına kadar açmıştım. Tokalaşmayı bile unutmuştum. Ama o hiç beklemediğim bir şey yapmış, uzanıp yanağıma bir öpücük kondurmuştu. Taze dudaklarının bir an yanağıma teması adeta başımı döndürmüştü. Gül her zamanki gibi gayet tabi davranışlar içindeydi. Asıl şaşıran bendim. Gençler böyle karşılamalarda öpüşmeyi pek seviyorlardı zamanımızda. Alışık olmayan bendim. Ayrıca aynı anda nefis bir parfüm kokusu genzime sinmişti. Ancak daha sonra bu kokunun Gül'ün çok sevdiği kaşmir olduğunu öğrenecektim. Çok rahat, kendinden emin adımlarla içeriye girmişti. En ufak bir yadırgama hissi yaşamadığını görüyordum. Elinde bir bilgisayar çantası ve bir de plastik poşet vardı. Yine ilk şaşkınlığım geçince sırtındaki ince kabanı çıkartmasına yardımcı oldum. Üstünde dar siyah bir etek ve mor kısa kollu bir kazak vardı. Mor kazağının derin dekoltesi, nefis göğüs aralığını bu kez daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarmıştı. Utansam da bakışlarımı bir süre o vadiden alamamıştım. Beni uyaran o oldu. "Kazağımı çok beğendiniz galiba," dedi. Kekeledim. "Mor sana çok yakışmış," diyebildim ancak. "Yakışır. Zaten mor, siyah ve kahverengi en sevdiğim renklerdir. Hepsi de bana yakışır. Bundan hiç şüphem yok." Elindekini yere bırakmaya kalkışınca, "Gel, sana evi gezdireyim. Çalışacağımız odayı da göstereyim. İstersen kalacağın yatak odasına da bir göz at," dedim. "Hıhı," diye başını salladı. Önce onu kalacağı odaya götürdüm. İçeriye bir göz attı. Beğenmiş gibi başını salladı. Sonra elindeki poşeti yatağın üzerine bıraktı. Muhtemelen içinde yatarken giyeceği gecelik, sabahlık gibi giysileri vardı. Banyoyu, mutfağı da gösterdim. Kendi evindeki gibi rahat olmasını rica ettim. "Tamam," dedi. "Şimdi bir an evvel çalışmaya başlayabilir miyiz?" "Nasıl istersen." Çalışma odama döndük. İçeri girince büyük bir hayranlıkla tavanlara kadar yükselen kütüphanemdeki kitapları incelemeye başladı. Tam bir şaşkınlıkla sordu. Bütün bunları okudunuz mu? Bu çocuksu suale gülümsemekten kendimi alamadım. Okudum tabii, dedim. Kitap okunmak için değil midir? Doğru ya, diye mırıldandı. Size bu yüzden hayranım. Çok bilgili birisiniz. Sizinle konuşurken pot kırmamak için hep kendimi sıkıyorum. Yeniden güldüm. Sıkma kendini Gül, rahat ol. Niye pot kıracaksın ki? Öyle demeyin. Gazetecilik yaptığınız yıllarda size hayrandım. Makalelerinizi yutar gibi okurdum. Çok akıcı bir ifadeniz vardır. Demek bana hayransın ha? Gayet tabii. Ahmet Bey bana bu teklifi yaptığı zaman sevinçten yerimden sıçradım. Sizinle tanışmak en büyük hayalimdi. Gazetede çalıştığınız yıllarda sizinle tanışmak için birkaç kere telefon etmiş ama son dakikada hat bağlanırken utanıp kapatmıştım telefonu. Yok canım, niye utandın ki? Bilmiyorum. Karşınızda kekeleyip konuşamam diye belki. Hata etmişsin, dedim. Bak ne güzel konuşuyorsun şimdi. Açık, net bir şekilde meramını anlatıyorsun. Hiç de kekelemiyorsun. Ayrıca karşımızdakileri yeterince tanımadan insanları biraz gözümüzde büyütmek gibi bir zaafımız vardır. Alt tarafı hepimiz sıradan insanlarız işte. Belki de haklısınız. Sizi tanıyınca daha da rahatladım zaten. Hiç de insanları ürkütecek bir yanım yok, değil mi? Hayır, kesinlikle. Ayrıca tam bir İstanbul beyefendisi olduğunuz her halinizden belli. Yine gülümsedim. Bunu nereden anladın bakalım, diye sordum. Hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Cumartesi gecelerini sizin evinizde kalıp kalamayacağımı sorarkenki halinizden. Tebessüm dudaklarımda dona kaldı. Nasıl yani, diye kekeledim. Gerçek bir beyefendi gibi utandınız. Saklamaya hiç gerek yok. Otel lobisinde beni ilk gördüğünüz andan itibaren feleğinizi şaşırdınız. Beni çok beğendiğinizi o an anladım. Eliniz ayağınız birbirine dolandı. Gül'ün ifade tarzı beni çok şaşırtmıştı. Galiba kızarıvermiştim. Utanmayın canım, dedi. Çok tonton ve hoş bir haliniz vardı. Ama daha o an sizin zararsız ve nedenli kibar biri olduğunuzu anlamıştım. Yoksa teklifinizi kabul eder miydim hiç? Ne diyeceğimi kestiremedim. Yarım yamalak, ya öyle mi? Filan diye bir şeyler geveledim ağzımın içinde. Doğrusu çok cüretkardı. Aklından geçeni dan diye söylüyordu. Hiç çekinmeden ve lafını nereye varacağını hesaplamadan. Keyifle devam etti. Bu halinize bayılıyorum. Hangi halime? Şaşırdığınız zaman gözlerinizin irileşmesine. Öyle mi oluyor, diye kekeledim. Evet, beklemediğiniz veya utandığınız anda hemen şaşırıp gözlerinizle tepki veriyorsunuz. O zaman da çok tatlı, sevimli ve tonton bir hal alıyorsunuz. Gayri ihtiyari yine, ya, demiştim. Birden konuyu değiştirmek ister gibi gözlerimin içine baktı. Yüzündeki o sevimli gülümseme devam ediyordu. İsterseniz şimdi gösterebilirim artık size. Burada utanılacak kimse yok, dedi. Boş bulunmuş, ne demek istediğini kavrayamamıştım. Neyi? Diye sordum. Hadi numara yapmayı bırakın. Görmek için can attığınızı biliyorum. Aynı saflıkta sordum yeniden. Neyi göstereceksin? Ayaklarımı tabii. Onların çirkin olduğunu söylemiştim. Nasıl olsa görmeden rahat etmeyeceksiniz. En iyisi görün de rahatlayın. Bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Afallamıştım. Sesimi çıkaramadım. Çılgın bir kızdı Gül. Daha evime geleli 10 dakika olmamıştı ve bana ayaklarını göstermeye kalkışıyordu. Kafam karıştı birden. Pek normal bir davranış değildi bu. Durumu nasıl yorumlayacağımı bilemedim. Onun hafif meşrep bir kız olmadığına %100 emindim. Ama kendisinden 50 yaş büyük bir adamın evine gelir gelmez, el ve ayaklara tutkunluğu olan birisine ayaklarını göstermeye kalkışmasını nasıl değerlendirirdim? Kımıldayamadım yerimden. O rahat bir tavırla dengesini bulmak için omzuma tutunup eğildi. Ve sağ ayağındaki topuklu iskarpinini çıkarıp elini alarak merakla sordu. Bakın bakalım nasıl buldunuz? Çirkin değil mi? Adeta aptallaşmıştım. Bütün merakıma rağmen önce bakmak istemedim. Lakin itiraf edeyim ki içim ayaklarını görmek için kaynıyordu. Kendimi tutamayarak gözlerimi halının üzerindeki ayağına kaydırdım. Ten rengi çorabın içinde oldukça bakımlı bir ayaktı bu. Tırnaklarına kırmızı oje sürmüştü. Gerçekten de son iki parmağı diğerlerinden biraz daha kısaydı. Çekinmeyin, çekinmeyin, iyice bakın. Gördüm, diye fısıldadım. Çirkin değil mi? Hayır. Hiç de değil. İnanmazmış gibi üsteledi. Üzülmemem için öyle söylüyorsunuz. Vallahi değil Gül. Hatta çok güzel. Neresi güzel? Durakladım bir an. Sonra yorum yapmaya başladım. Bir defa ayağın boyuna göre ne ufak ne büyük. Tam ideal ölçüde. Ayrıca ben ayrık parmaklı kadınlardan hoşlanmam. Seninki öyle de değil. Fırlak kemikli bir yapısı da yok. Ya son iki parmağım? Sanki daha yakından incelemek ister gibi ben yere eğilince birden kaçındı. Ayağına dokunacağımı sandı, hemen geri bir adım attı. Elinizi sürmeyin, dedi. Aslında böyle bir niyetim yoktu. Önce durakladım, sonra daha yakından bakma isteğimden vazgeçerek doğruldum. Biraz da bozuldum. Tuhaf bir kızdı Gül. Ne yapmak istediği belli olmuyordu. Önce insanı baştan çıkarırcasına adeta tahrik ediyor, sonra da birden kaçıyordu. Zaten öyle bir niyetim yoktu, dedim. Tamam, işte ayağımı da gördünüz. Merakınız geçmiştir artık. Ne diyeceğimi bilemedim. Ayrıca ayağını görmek için bir ısrarım da olmamıştı. Ayakkabısını ayağına geçirirken, hadi artık çalışmaya başlayalım, dedi. Ayrım 3 sonu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Kaşmir. K-A-S-H-M-İ-R.